Eyüp 28-32 bölümler arasında Eyüp'ün konuşması yer almaktadır. Eyüp peygamber bir çare bulamıyor. O başına gelenlerin kendi suçundan, günahından olmadığını biliyor. Aynı zamanda Eyüp Tanrı'nın adil olduğunu da biliyor. Tanrı'nın kendisini sevdiğinden de emin ama Tanrı'nın adaletinin, Tanrı'nın sevgisinin, aynı zamanda çektiği acıların nasıl bir arada olabileceğini bir türlü anlayamıyor. Eyüp 28. bölümde tüm bu başına gelenleri anlayabilmek için bilgelik diliyor. 28. bölümün ilk 11 ayeti insanların şaşılası anlayışından söz ediyor. İnsanların madencilik alanında yapmış oldukları ve sahip oldukları teknik bilgiye, tekniğe ilişkin konuşuyor. Gümüş elde etmek için bir maden ocağı vardır, altını arıtmak için de bir yer. Demir topraktan elde ediliyor, bakır ise taştan. İnsan karanlığa son veriyor, koyu karanlığın, ölüm gölgesinin taşlarını son sınırına kadar araştırıyor. İnsanların oturduğu yerden uzakta maden kuyusu açıyor, insan ayağının unuttuğu yerlerde herkesten uzak sarkıp sallanıyor. Ekmek topraktan çıkar, ateşle arıtılarak altüst olur toprak. Lacivert taşı onun kayalarından çıkar. Toprağı altın tozu içerir. Yırtıcı kuş onun yolunu bilmez. Doğanın gözü onu görmemiştir. Gururlu yaratıklar oraya ayak basmamış, aslan oradan geçmemiştir. Elini çakmak taşına uzatır, dağları kökünden alt üst eder. Kayaların arasından tüneller açar, onun gözleri bütün değerli şeyleri görür. Irmakların kaynağını araştırır, gizli şeyleri ışığa çıkarır diyor 28. bölümün ilk 11 ayeti. İnsanlar neler yapmıyor ki? Toprağı alt üst ediyor, onu deliyor. Öyle yerler yapıyor ki oraya aslan ve kartal bile giremiyor. İnsanın gözleri öyle şeyler görüyor ki hiçbir hayvanın gözleri bunları göremez. Tüm bunları insan yapıyor. İnsanın bu teknik yeteneğiyle ortaya koydukları gerçekten şaşırtıcıdır. Örneğin sesleri ve resimleri insanlar kaydediyorlar ve bunları istedikleri zaman tekrar dinliyor ya da seyrediyorlar. Hatta uzaklara bile iletebiliyorlar. Bunlar gerçekten şaşırtıcı. Ama insanların bu teknik bilgileri, elinde bulundurduğu yetenekleri karanlık bir folyo gibidir. Bu karanlık folyanın içinde Tanrı'yı ve insanı anlayabilmek güç bir iştir. Bu nedenle Eyüp 28:12'de bilgelik nerede bulunur, aklın yeri neresi diye soruyor. Onun aradığı bilgelik Tanrı'nın yollarını ve kendi başına gelen acı ve sıkıntıları anlayabilmek için bir bilgelikti. Sonra 13-19 ayetlere kadar her şeyin üzerinde değeri olan bu bilgelik hakkında konuşuyor. 15. ayette bu bilgeliğin bedeli saf altınla ödenemez, değeri gümüşle ölçülemez diyor. 20. ayete kadar soruyor, öyleyse bilgelik nereden geliyor, aklın yeri neresi? 21-22 ayetlerde o bütün canlıların gözünden uzaktır, gökte uçan kuşlardan bile saklıdır, yıkım ile ölüm. Kulaklarımız ancak fısıltısını duydu der diyor. Tüm yaratıklardan, tüm insanlardan gizli. İnsan ölümle karşılaştığı zaman anlıyor ki onun hikmete ihtiyacı var ve bu hikmeti nerede bulabileceğini soruyor. İnsan ölümle yaşam üzerinde olan o bilgiye sahip olmak istiyor. Bu sadece kulaktan duyma bir bilgi, o konuda bilgisi yok. Ardından yanıt geliyor 23. ayette. Onun yolunu Tanrı anlar, yerini bilen odur. Sadece Tanrı hikmete sahiptir. Bunun ardından Eyüp 24-27 ayetler arasında Tanrı'nın sahip olduğu o yüce bilgeliğe ilişkin konuşuyor. Çünkü o yeryüzünün uçlarına kadar bakar, göklerin altındaki her şeyi görür, rüzgara güç verdiği, suları ölçtüğü, yağmura kural koyduğu, yıldırıma yol açtığı zaman bilgeliği görüp değerini biçti, onu anlayıp araştırdı diyor. 28. ayette insanın bilgeliği nasıl bulacağının yanıtı veriliyor. İnsana işte Rab korkusu bilgelik budur dedi. kötülükten kaçınmak akıllılıktır. Tanrı korkusu bilgelik budur. Eyüp burada anahtarı eline alıyor. Başına gelen tüm bu felaketleri anlamasına yardım edecek o anahtar şimdi Eyüp'ün elinde. Ama onun elinde bu anahtarı çevirecek güç yok. Birçok imanlının sıklıkla karşılaştığı sorun bu. Biz bunu biliyoruz. Acılar ve sıkıntılarla karşılaşıyoruz ve bu acı ve sıkıntılardan, sorunlardan ne yapmamız gerektiğini aslında biliyoruz. Nerede ve kimde teselli bulacağımızı ve alacağımızı da biliyoruz. Ama bu bilgiyi uygulamaya koyacak güç yok elimizde. İlginçtir ki Eyüp 28-28'de bildirilen yeni bir şey değil. Eyüp bunu daha önce de biliyordu ve söylemişti Eyüp 1-1'de. Uz ülkesinde Eyüp adında bir adam yaşardı, kusursuz doğru bir adamdı diyor. Görüyoruz ki Eyüp Tanrı'dan korkan doğru bir adamdı. Görünen o ki Eyüp'ün sahip olduğu Tanrı korkusu içinde bulunduğu sıkıntı ve acılardan onu kurtaracak derecede işlerlikte değil. Onun Tanrı'dan korkusu onun sorusuna bir yanıttı aslında. Ama bununla hiçbir şey yapamadı Eyüp. Bunu kullanacak ve kapıyı açacak anahtarı çevirmeye gücü kalmamıştı. Bu nedenle yardıma ihtiyacı vardı ve Tanrı ona yardım etmeliydi. Ona önce Elihu aracılığıyla yardım edecek, sonra da Tanrı'nın kendisi Eyüp'e doğrudan konuşarak gereken yardımı verecektir. İşte o zaman bu Tanrı korkusunu diri şekilde kullanıma koyabilecektir. Eyüp 42:5-6'da şöyle okuyoruz. Kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında. Şimdi ise gözlerimle gördüm seni. Bu yüzden kendimi hor görüyor, toz ve kül içinde tövbe ediyorum. Bunu Eyüp diyor. Ardından 29-31 bölümlerinde Eyüp konuşmasını sona erdiriyor. 29. bölümde Eyüp eskiden sahip olduğu mutluluğa ilişkin konuşuyor. İçinde yaşadığı refah günlerinden söz ediyor. Bölüm 30'da Eyüp o an içinde bulunduğu sıkıntılardan ve acılardan söz ediyor. 31. bölümde suçsuzluğunu ortaya koyuyor. Bu 3 bölüm 3 ayrı tabloyu ortaya seriyor. Bu 3 tabloyu resmi yan yana koymalıyız ve bunları o şekilde anlamalıyız. Sanat dünyasında bu olaya Trip Tüchern deniyor. Trip Tüchern 3 parçadan oluşan bir resimdir. Yani 3 kanatlı tablodur. Menteşeli 3 parçadan oluşan açılır kapanır tablo bir sanat eseridir. Bu sanatın amacı şu, her parça diğerinin etkisini arttırıyor. 29. bölüm en solda asılı olan tablodur. Bu tabloda Eyüp kendi mutluluğunu parlak aydınlık renklerle boyuyor. Bölüm 30'da içinde bulunduğu acıları ve sıkıntıları en karanlık boyalarla boyuyor. Bu parçanın ne kadar karanlık ve koyu olduğunu onun yanında bulunan parlak ve açık renklerle boyanmış tabloya baktığımız zaman o karanlığı daha iyi görmüş oluruz. O anki ortada bulunan o karanlık tabloyla parlak ve açık boyayla boyanmış tabloları karşılaştırdığımız zaman aradaki farkı çok daha iyi ve net görebiliriz. Eyüp'ün daha önce mutluluğunu ve daha sonraki acılarını, sıkıntılarını daha iyi anlarız bu tablolarla. 31. bölümde 3. tablo yer alıyor. Bu tabloda Eyüp suçsuzluğunu belirtiyor. Eyüp'ün içinde bulunduğu durumun ne kadar çetin ve ne kadar bulmacalı olduğu ortaya çıkıyor. Sahip olduğu bütün mutluluğu Tanrı'ya borçluydu. Mutluluğu için Tanrı'ya teşekkür ediyordu. O nankör birisi değildi. Bunun için Tanrı'yı yüceltiyordu. Onun sahip olduğu mutluluk ve refah onu katı yürekli birisi kılmamıştı. Tam tersine sıkıntı içerisinde olanlara, dullara yardım eden birisiydi. Bu nedenle Eyüp Tanrı'nın bir taraftan kendisini böylesine bereketlemesini, sonra da başına bunca belaların gelmesine izin vermesini bir türlü anlayamıyordu. Tanrı neden şimdi ona düşman olmuştu? Bunu bir türlü aklı almıyordu. Rabbin kendisini bereketlediği için hamd etmemiş olsaydı, nankörlük etseydi o zaman anlayabilirdi neden bunlar başına geldi. Ya da komşusuna, diğer insanlara karşı katı yürekli olsaydı yine başına gelenleri anlayabilirdi. Ama Eyüp bunların hiçbirisini yapmadı. 31. bölüm tüm ayrıntılarıyla Eyüp'ün suçsuzluğunu ortaya koyuyor. O Tanrı'ya karşı günah işlemedi. insanlara karşı da günah işlemedi. Şimdi neden bu karanlık dönem içerisinde bulunması gerektiğini anlamıyor. Böylece Eyüp üçlü tablo şeklinde ortaya koyduğu konuşmasını sona erdiriyor. Bu konuşmalar gerçekten bizi etkiliyor, yüreğimize dokunuyor. 31. bölüme baktığımız zaman Eyüp'ün Tanrı'ya karşı olan şükranını görüyoruz. Bir zamanlar sahip olduğu her şeyin Tanrı'dan geldiğini, bu nedenle ona teşekkür borçlu olduğunu biliyordu. Şimdi Eyüp'ün yerlere serilmesinin, en korkunç durumlara gelmesinin nedenle acı olduğunu 30. bölüm bize açıklıkla gösteriyor. Bir zamanlar düşkünlere yardım eden kişi, şimdi düşkünlerin alayına uğrayan kişi haline gelmişti. Bir zamanlar en düşkün insanlara el uzatan kişi, şimdi en düşük insanlar tarafından alaya alınır hale gelmişti. Evet, 28. bölümde Eyüp konuşmasını yaratılış hakkında bulabileceğiniz en güzel şiirlerden biriyle sürdürüyor. Bu bize şiir gibi gelmeyebilir ama orijinal metinde çok güzel, harika şiirdir. Kesinlikle Harikulade olan birçok şeyi ele alır. 28. bölümün ilk 3 ayetinde gümüş elde etmek için bir maden ocağı vardır, altını arıtmak için de bir yer. Demir topraktan elde ediliyor, bakır ise taştan. İnsan karanlığa son veriyor, koyu karanlığın, ölüm gölgesinin taşlarını son sınırına kadar araştırıyor. Tanrı toprağa gümüş, altın, demir ve değerli taşlar koymuştur. Bunları bulmak zordur. Ben şahsen insanların üzerinde yaşadığımız bu dünyanın içindeki büyük hazinelerin hepsini bulduklarına inanmıyorum. Bence bu bölüm bunu açıkça dile getiriyor. Ayrıca elmastan daha değerli olabilecek ve şimdiye kadar hiç keşfedilmemiş değerli taşlar olduğunu da düşünüyorum. İnsanların oturduğu yerden uzakta maden kuyusu açıyor. İnsan ayağının unuttuğu yerlerde herkesten uzak sarkık sallanıyor. Ekmek topraktan çıkar, ateşle arıtılarak altüst olur toprak diyor 28. bölümün 4-5. ayetlerde. Toprak sadece değerli taşlar vermekle kalmaz, aynı zamanda bizlere yiyecek ekmek sağlar. Lacivert taşı onun kayalarından çıkar. Toprağı altın tozu içerir. Yırtıcı kuş onun yolunu bilmez. Doğanın gözü onu görmemiştir. Gururlu yaratıklar oraya ayak basmamış, aslan oradan geçmemiştir diyor 28. bölümün 6-8 ayetler arası. Kuşlar yeryüzü ve onun dağlarının üzerinden uçarlar. Toprağın derinliklerinde kuşların bilmediği mineral damarları vardır. Akbabalar bile onları göremez. Tamamıyla bilinmeyen ve dokunulmamış değerli taşlar ve zenginlik damarları olmalıdır. 9. ayette elini çakmak taşına uzatır, dağları kökünden altüst eder diyor. Tanrı depremlere neden olabilir. Toprağın her tarafını değiştirebilir. Yeryüzünde ortaya çıkmasını istediği zenginlik damarlarını ortaya çıkarabilir. Kayaların arasından tüneller açar, onun gözleri bütün değerli şeyleri görür. Irmakların kaynağını araştırır, gizli şeyleri ışığa çıkarır diyor 10-11. ayetlerde. Eyüp, topraktaki mineraller ve değerli taşlardan söz ediyor. Bunlardan daha da değerli olan şey bilgelik ve anlayıştır. Eyüp, Tanrı'nın mineralleri toprağa koyduğunu biliyor ama çok az bulunan bir şey olan bilgeliğin kaynağı nerededir? Ama bilgelik nerede bulunuyor diye soruyor. Anlayışın yeri nerede? Onun değerini insan bilmez. Canlılar diyarında o bulunmaz. Engin, o benim içimde değil diyor. Deniz, yanımda değil diyor. Diyor Eyüp 28-12-14 ayetler arasında. Eyüp arkadaşlarına bilgeliği bulmamış olduklarını söylüyor. Bu parçayı temel alarak bir görüşümü bildirmek istiyorum sizlere. Okyanus tabanını araştırmak ve uzayı araştırmak ve yeryüzünün her çatlağını araştırmanın insana yeryüzünün başlangıcı hakkında gerçek bilgelik ve gerçek bilgi vereceğine inanmıyorum. İnsanlar onu oralarda bulamazlar. Ne nasıl var olmaya başladığını ve ne de onu oraya kimin koyduğunu öğrenmeyecektir. Onun bedeli saf altınla ödenmez, değeri gümüşle ölçülemez diyor 15. ayette. Aydan taş parçalarının getirilmesi için milyarlarca dolar ödüyoruz. Şimdi Mars'a inildi ve oradan taşlar getirmek için milyarlarca dolar ödeniyor. Bunlar çok pahalı taş parçaları dostum ama insana bilmeyi istediği şeyi söylemiyor. Sadece birkaç liralık değerinde kaya parçalarıdır. 28. bölümün 16-18 ayetlerde ona ofir altınıyla, değerli onyxle, lacivert taşıyla değer biçilmez diyor. Ne altın ne de cam onunla karşılaştırılabilir. Saf altın kaplara değişilmez. Mercanla büllurun adı onun yanında anılmaz. Bilgeliğin değeri mücevherden üstündür. Eyüp'ün arkadaşlarının kendisine getirmesini umduğu bilgelik insan anlayışının ötesindeydi. Kuş topazı onunla denk sayılmaz, saf altınla ona değer biçilmez diyor 19. ayette. Ona kimse paha biçemez. 20-22 ayetlerde o zaman bilgelik nereden geliyor diye soruyor. Anlayışın yeri neresi? Bütün canlıların gözünden uzaktır, gökteki kuşlardan bile saklıdır. Yıkımla ölüm. Kulaklarımız yalnız fısıltısını duydu diyorlar. Bunu daha önce duyduk ama ölümün bile bize bir şey söylemesi gerekir. Bizlere öbür tarafta bir şey olduğunu ve bilmediğimiz bir şey olduğunu söylemesi gerekir. İnsanlar ölümün eşiğinden içeri girerler ve oradan bize bir haber yollayamazlar dostum. İnsanlar ölümün eşiğinden içeri girerler ve oradan bize bir haber yollayamazlar dostum. Sözlerine çok ilginç bir şey söyleyerek devam eder Eyüp. Yağmura kural koyduğu, yıldırıma gök gürültüsünün şimşeğine yol yaptığı zaman diyor Eyüp 28-26'da. Yıllar boyunca eleştirmenler bunun yanlış bir bildiri olduğunu, gök gürültüsünü işitmeden önce şimşeğin çıktığını herkesin bildiğini söylediler. Ama daha sonra ses dalgalarının ışık dalgaları kadar hızla yolculuk etmediğini keşfettikten sonra şimşeğin gerçekleşen gök gürültüsünün çarpışmasından gelen bir flaş olduğunu anladılar. Eyüp kitabının yazarının bunun gök gürültüsünün şimşeği olduğunu bilmesi çok hayret verici değil midir? İnsana işte Rab korkusu, bilgelik budur dedi. Anlayış kötülükten kaçınmaktır diyor 28. ayette Eyüp 28. bölümde. Eyüp'ün arkadaşları bu adamın sorunlarını araştırıp bulamadılar. Eyüp'ün gizli günahının ortaya çıktığını göreceğiz ama bu onun arkadaşlarının şüphelendiği bir şey değildi. Eyüp'ün ciddi bir dikey ben hastalığı var. Bu çok kötü bir hastalıktır. Bu hastalıkta ben zamiri her zaman ben, ben, ben, yine ben diye konuşmaktan başka bir şey yapamadığınız kadar önemli olur. Eyüp'ün gururla dolu olduğunu görüyoruz. Bu bize iyi bir adamın bile tövbe etmeye ihtiyacı olduğunu gösteriyor. 29. bölümdeki 25 ayette Eyüp'ün ben zamirini 51 kez kullandığını görüyoruz. Kutsal kitabınızda bunların altını çizin. Hayret edeceksiniz. Eyüp kendisiyle dolu bir insan. Onun büyük sorunu bu. Bunun onun hayatını ne kadar kötü bir şekilde etkilediğini göreceğiz. Kendisiyle dolu olan herkesin hayatını etkiler. Birisi kendinizle dolu olduğunuzda bu çok küçücük bir paket eder demişti. Bu bölüm Eyüp'ün herhangi bir itirafını içermez. Aslında onun övünmesidir. Ben hastalığı vardır onda. Birçoklarımızda da aynı sorun vardır. Yani birçoğumuzda da ben hastalığı vardır. Bu zamir hepimiz için yaşam tekerleğinin merkezini oluşturur. Her şey bizden çıkan bir tekerlek çubuğudur. Ruh kırıklığı görmeyiz. O kırık ve alçak gönüllü yürek, suçun kabul edilmesi, itirafı, hiçbir suçluluk ve başarısızlık duygusu yoktur. Arkadaşları ona yardım edememişlerdi. Kendileri asıl sorunu göremediler. Eyüp'ü tanımıyorlardı, kendilerini tanımıyorlardı ve kesinlikle Tanrı'yı da tanımıyorlardı. Tanrı'nın Eyüp'e bir ceza olarak sıkıntı yolladığına ve Eyüp'ün ayak dirediğine inanıyorlardı. Ona karşı hoyrattılar ve onu teselli edemediler. Her biri farklı bir yaklaşımda bulundu, buna karşı hepsi aynı sonuca vardılar. Arkadaşlarının yöntemlerini özetleyebiliriz. Elifaz deneyimin sesiydi. Günümüzde psikolojik yaklaşım diyebileceğimiz yönetimi kullandı. Bu, olumlu düşüncenin gücü denilen yaklaşımdır. neşeli bir tutum takınır. Bildat gelenekçiydi ve felsefi yaklaşımı kullandı. Bugünümüzdeki bazı ilahiyat fakültelerinin yaklaşımı olabilir. Felsefi yaklaşımı kullanırlar ama bunun kimseye bir yararı olmaz. Eyüp'ün arkadaşı Sofar bir dinsel dogmacıydı. Tanrı hakkında her şeyi bildiğini sanıyordu. Bu arada aşırı tutucu olanlarımızdan bazılarına benzediğini söylemeliyim. Hepimiz Eyüp'ün arkadaşlarından birinin sınıfına gireriz. Gördüğümüz gibi arkadaşlarından hiçbiri ona yardım edememişti. Şimdi Eyüp hakkında bir şey söylemek istiyorum. Tanrı'nın verdiği standart olan kurbana göre Eyüp kusursuz bir insandı. Çok zengin bir adamdı. Bu yaşamı katlanılır kılmak için gereken her şeye sahipti. Kendisini yaşamda önemli yapmak için gereken her şeye sahipti. Dindar bir adam olduğunu görüyoruz. Tanrı'dan korkuyordu, çocuklarıyla ilgileniyordu. Kendisini olduğundan farklı bir şekilde göstermeye çalışmıyordu. Tanrı'nın terazisinde tartılıp ikiyüzlü bulunmayacak bir adamdı. Bu yüzden arkadaşlarının imaları alçak ve aşağılıktı. Tanrı'nın gerçek azizlerinden, kutsallarından biriydi. Diri bir ruh, bir tanrı çocuğuydu. Dünyasal mutluluk kabuğu dolup taşıyordu. Öyleyse neden bu adamın acı çekmesi gerekiyordu? Aslında Eyüp bunu hiçbir zaman söylemese de acı çekmek sadece rastlantısaldı. Eyüp kitabındaki acı çekme Yunus kitabındaki balık kadar önemlidir. Gerçek sorun Eyüp'le Rab arasındadır. Düşman olan şeytan bile ikinci plandadır. Gerçek sorun Eyüp'tür. Eyüp kendini tanımıyordu ve Tanrı'yı da tanımıyordu. Sokrat, yani eski filozof Sokrat, kendini tanı demişti. Bu önemlidir. Eyüp kendini tanımıyordu. Kendini doğru sayıyordu ve kendi kendine yetiyordu. İnsanlardan her türlü iltifatlar alıyordu ve biraz da kendine hayranlık duyuyordu, hayranlık içerisindeydi. Bu adamın hayatında ruhsal bir egoizm vardı. Tanrı bunları kendisine gösterdiğinde bunu açıkça göreceğiz.